Ayrım 17.
Sayfa numarası 104. Gösterilen şey ile olan bu ilginin modifikasyonları, değişmeleri sanat yapıtı için hiç de önemsiz değildir. Bu modifikasyonlar sanat yapıtının yapısal etkenleri olarak etki yaparlar. Bir yapıtın yapısı için konusunun gerçek mi kurgusal mı yoksa ikisi arasında gidip gelen bir biçimde mi kavrandığı büyük önem taşır. Aynı eser sayfa 144. Çünkü bu kavrayış biçimleri bir gösterge olan sanat yapıtının yapısal düzenini, sanat yapıtının sistemini belirler. Bu anlamda onlar yapısal bir etken değeri taşırlar. Sanatlar, Mukarovski'ye göre komünikatif, iletişimsel fonksiyona sahip olup olmadıklarına göre iki gruba ayrılırlar. Biri, müzik, mimarlık ve dans gibi bir iletişimsel fonksiyondan yoksun olan sanatlar, öbürü de edebiyat, resim ve heykel gibi bir iletişimsel fonksiyonu olan sanatlar. İletişimsel öğeye sahip olan bu sanatlar, yukarıda da işaret edildiği gibi, konusu olan içerikli sanatlardır. Maddesi, konusu içeriği olan sanatlar bir ikinci semiyolojik fonksiyona sahiptirler. Komünikatif, iletişimsel ve bildirişimsel fonksiyona. Burada duyusal simge doğal olarak aynı kalır, anlam yine tümüyle estetik obje tarafından taşınır. Aynı eser sayfa 146. Ancak bunun yanı sıra bir başka fonksiyon, iletişimsel fonksiyon işe karışınca realite ile bu fonksiyona kadar uzanabilir, bir bildirişim ilgisi içine girer. Örneğin bir öykünün anlattığı bir olay, bir resmin, resmin tarzına göre anlattığı bir insan ya da olaylar ve bunun gibi sanat yapıtının bu olaylarla kurduğu ilgi, içeriği olan sanatlara özgü bir durumdur. Ancak tüm sanatlar iletişimsel sanatlardan ibaret değildir. Yukarıda işaret edildiği gibi iletişimsel olmayanlar müzik ve mimari ve danstır. Müziğin anlattığı, bildirdiği bir içeriği yoktur. Program müziğini belki de bunun dışında bırakabiliriz. Mimarinin, örneğin bir yapının kendi varlığının dışında bildirdiği bir içerik yoktur. Mukarovski bu sanatların iletişimsel fonksiyonunun olmadığını söylüyor ama o temelde her sanatın açık ya da kapalı böyle bir iletişimsel ilgisinin olduğunu da öne sürer. Sanat yapıtının gösterge karakteri bugünkü sanat teorisinin zorunlu bir koşuludur. Müzik, görünüşte o derece biçimsel bir sanat olan müzik bile bundan kaçınamaz. Müzik yapıtının anlamı sorununa eğer müziğin sosyal etkisi ortaya konmuyorsa ve ele alınmıyorsa yaklaşılamaz. Jean Mukarovski, Student Zur Structuration, Aesthetic and Poetic, sayfa 16. Mukarovski'nin burada söz açtığı sosyal etki, müziğin iletişimsel fonksiyonudur. Ama bu fonksiyon nasıl belirlenebilir? Bu çözümlenmesi güç bir sorun olup, Mukarovski bu sorunu bir yana bırakmayı yeğliyor. Müzik ve mimaride bildirişimsel öğenin gizli varlığı ya da tümden yokluğu gibi güç bir sorunu, her ne kadar biz burada müzik ve mimaride çok küçük küçük bölümlenmiş bir iletişimsel öğe görmeye eğilimliysek de, bu yönden müzikal melodi ile bildirişimsel gücü apaçık olan lingüistik makamla okuma arasında bir karşılaştırma yapılsın, bir yana itiyoruz. Jean Mukarovski, Kapital Oster Estetik, sayfa 142. Ancak iletişimsel öğeye müziğin sahip olması ya da olmaması, müzik dediğimiz sanat yapıtının gösterge karakterinde herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Ayrıca söz gelişi, resmi iletişimsel fonksiyona sahip bir sanat olarak gösteren Mukarovski, non-figüratif resim tarzı karşısında ne yapacaktır? Bir Kandinsky'nin, bir Mondrian'ın ve bir Malevich'in yapıtlarında çizgi ve rengin dışında ne vardır? Onların belli bir içeriğinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Mukarovski'ye göre pekala onların iletişimsel fonksiyonundan söz açabiliriz. Gerçekte diyor Mukarovski, sanat yapıtının her tamamlayıcı öğesi, en biçimselleri de dahil, konudan, içerikten bağımsız olan, kendine özgü iletişimsel bir değere sahiptir. Söz gelişi bir resmin renkleri ve çizgileri bir şey ifade ederler. Onlarda herhangi bir içerik olmadığı halde Kandinsky'nin mutlak resmine ya da belli sürrealist ressamların yapıtlarına bakınız. Aynı Eser sayfa 143. Hatta Makarovski daha da ileri giderek şöyle der: ciddi bir biçimde ele alınırsa tüm sanat yapıtının yapısı anlam olarak etki yapar ve hatta iletişimsel anlam olarak. Yapıtın içeriği yalnızca bu anlamın bir kristalleşme noktası rolünü oynar ve bu anlam bu kristalleşme noktası olmazsa belirsiz kalır. Aynı Eser sayfa 143. Buradan anlaşıldığı gibi Makarovski tüm sanat yapıtını yalnız otonom değil aynı zamanda iletişimsel, komünikatif bir gösterge olarak görür. Sanat yapıtı bir gösterge olarak bu iki fonksiyon ile karakterize edilir. Makarovski'nin sanat yapıtında özü gereği kabul edilen otonom gösterge olma niteliğinde ısrarla iletişimsel bir niteliği katması sanıyoruz ki çok daha sonra kurulacak olan information estetiğini de etkileyecektir. Kaldı ki çağdaş yapısalcı strukturalist teorilerde yine sanat yapıtının gösterge niteliğini vurgularken onların arka planında Makarovski'nin bu düşünceleri yer almaktadır. Makarovski'ye göre sanat yapıtı üstünde semiyolojik bir çalışma sanat yapıtının çözümlenmesi bakımından bir zorunluluğu gösterir. Özet olarak söylemek gerekirse bir sanat yapıtının yapısının incelenmesi eğer onun semiyolojik niteliği yeterince araştırılmamışsa eksik kalacaktır. Semiyolojik bir yaklaşım olmadan sanat teorisi daima sanat yapıtını ya salt bir biçimde construction ya da salt bir taklit olarak görmek gibi bir günah işler. Bu taklit, yazarın ruhsal ve fizyolojik durumlarının taklidi olduğu gibi yapıtın ifade ettiği farklı bir gerçekliğin ya da içinde yaşanan çevrenin ideolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel durumunun taklidi olabilir. Aynı Eser sayfa 144. Oysa sanatın semiyolojik ya da günümüzün terimiyle söylersek yapısalcı açıdan ele alınması ile sanat yapıtı tüm bu tek yanlı yaklaşımlardan kurtulmuş ve yapısal bir çözüme kavuşmuş olur. 6. Alımlama, reception estetiği ve obje anlayışı. Son birkaç yıldır estetik teorisi alanında geçerlilik kazanan ve adı sık sık duyulan alımlama, reception estetiği, Konstanz Üniversitesi'nde doğduğu için Konstanz Okulu olarak da adlandırılır. Bu okulun kurucuları arasında Rainer Warning, Wolfgang Eiser ve Hans Robert Jauss gibi estetikçileri sayabiliriz. Konstanz Estetik Okulu'nun ya da alımlama estetikinin ele aldığı sorun, sanat yapıtı ile onu kavrayan, onunla ilgi kuran süje, yani sanat yapıtının tarzına göre okuyucu, seyirci ya da dinleyici dediğimiz süje arasındaki ilgidir. Gerçi estetik süje araştırmasının bir bilim olarak psikolojinin kurulmasıyla birlikte başladığını ve bu alanda geçen yüzyıldan beri büyük bir birikimin ortaya konduğunu kitabımızın birinci bölümünde ayrıntılarıyla sergilemiş bulunuyoruz. Ancak ne var ki alımlama estetiğinin estetik süje araştırması psikolojik estetik araştırmalarıyla örtüşmediği gibi onun paralelinde de değildir. Bunun için o estetik süje deyimini de kullanmaz ve bunun yerine psikolojik bir etkinin dışında bulunan, bu yönden tarafsız bir kavram olan adressat deyimini kullanır. Adressat sözcüğü Latince alıcı anlamına gelir. Estetik süje kavramında bir sanat yapıtı ile estetik bir ilgi içine girmiş olan ve psişik fenomenleri yaşayan bir yaşantı varlığı söz konusudur. Alımlama estetiğinde ise araştırma objesi estetik süje ve onun psişik yaşantıları değildir. Tersine sanat yapıtıyla ilgi kuran, onu kavrayan ve onu alımlayan arasında meydana gelen hareketlerdir. Sanat yapıtı ve alımlayıcı arasında meydana gelen hareketlerin koşulları, modaliteleri, tarzları ve sonuçlarıdır. Rainer Warning, Reception, Aesthetic, Two of, sayfa 9, Münih 1979. Bir sanat yapıtı bir alımlayıcı tarafından hangi koşullarda kavranır, bu kavramının tarzları ve bu kavramadan doğan sonuçlar nelerdir? Alımlama estetiğinin araştırdığı ana sorunlar bunlardır. Böyle bir belirleme alımlama estetiğinin araştırdığı objenin tamamen psikolojinin dışında bulunduğunu, aynı zamanda onun geleneksel estetik araştırmalarından da belirgin çizgilerle ayrıldığını gösterir. geleneksel estetik araştırmaları daha çok sanat yapıtı, yani üretim ürünü ile ilgili kuruyorlardı. Bu ürünün kavranması, alımlanması ile doğrudan bir ilgi içinde bulunmuyorlardı. Oysa alımlama estetiği sanat ürününün kavranmasına, alımlanmasına yöneliyor, bir sanat yapıtının etkinliğine ve onun alımlanmasına duyduğu ilgi ile alımlama estetiği, üretim, production estetiğinin ve bu ürünü betimlemeye dayanan estetiğin geleneksel biçimlerini aşıyordu. Aynı eser sayfa 9. Alımlama estetiğinin estetiğe getirdiği bu anlayış, özgün bir anlayış olup bu anlayış açısından alımlama estetiği, günümüzün öbür bazı estetik anlayışlarıyla belli bir uzlaşmazlığa bile düşer. Örneğin, Theodor Adorno'nun sanat ve toplum ilgisini ana konu olarak alan estetik teorisi, Estetike Teorie adlı kitabı bile bu ilgiyi alımlama alanında değil de üretim alanında araştırmak ister. Aynı eser sayfa 9. Aynı tutumu W. Benjamin'de de görürüz. W. Benjamin'e göre de bir şiir okuyucu için, bir resim seyirci için, bir senfoni de dinleyici için meydana getirilmez. Aynı eser sayfa 9. Sanat yapıtının onu kavrayan, onu alımlayan süje ile ilgi dışında tutulmak istenmesinin nedeni nedir? Bunun nedeni, klasik estetiğin temel tutumunda bulunur. Günümüzde bile alımlayıcının görevinin ve başarısının değerini küçümseme, klasik estetiğin ve onun güzelin otonomisi hakkındaki anlayışının bir mirasıdır. Aynı eser sayfa 9. Ancak Warning'in bu düşüncelerine biz bir noktayı daha katmak istiyoruz. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarından beri gelişen felsefe ve estetik teorileri prensipte psikolojizme bir tepkiyi beraberinde getirir. Eğer çağdaş estetikte de süje ve süjenin alımlaması estetik ilginin dışında bırakılıyorsa, bunun nedeni çağın antipsikolojist temel tutumunda bulunur. Alımlama estetiği gerçi özgün bir estetiktir ve bu anlamda klasik geleneksel estetiklerden kesin çizgilerle ayrılır. Ama onu yine de belli bir çağdaş estetik ile ilgi içinde düşünmek gerekir. Bu özellikle semiyolojik ya da yapısalcı estetiktir. Yapısalcılıkta ve özellikle de semiyotikte bilimsel teorik örneklere bakmak akla gelebilir. Bu örnekler öbürlerinden çok daha kesin olarak klasik sanat kavramını sorun yaparlar ve böylece de arka planlarında üretim estetiğine karşı alımlama estetiğini destekler görünürler. Aynı eser sayfa 9. Semiyotik söz gelişi dili bir gösterge olarak ele alırken dili yalnız bir verbal, sözcül sistem olarak değil, aynı zamanda gösteren ve gösterilen ilgisi çerçevesinde kişi ve toplum bilinci içinde varlık kazanan bir sistem olarak görür. Her göstergenin gösterilen öğesi böyle bir bilinci dile getirir. Semantik mesajın göndericisinin yanında her zaman alımlayıcısını da öngören bir ana model ile çalışır. Gerçekten de alımlama estetiği tarihsel açıdan semiotik olarak temellendirilmiş bir sanat kavramına dayanır ve onun üzerinde gelişir. Ve alımlama estetiği başlangıcını oluşturan Prag yapısalcılığından beri semiotiğin gerçekleştirdiği baş döndürücü gelişmenin hiç de gerisinde kalmaz. Aynı eser sayfa 9. Ancak semiyoloji, Prag yapısalcılık anlayışıyla alımlama estetiği için bir kaynak oluşturur, yoksa alımlama estetiği tümüyle ona geri götürülemez. Çünkü alımlama estetiği her şeyden önce bir edebiyat, bir tekst, metin teorisidir. Çağdaş felsefede Prag semiyolojisinin yanında R. Ingarden'in edebiyat antolojisi ve Gadamer'in hermenötiki de alımlama estetiği üzerinde etkili olurlar. Bu etki özellikle alımlama estetiğinin dayandığı iki temel kavram yönünden kendini gösterir. Bu kavramlar somutlaştırma, concretization ve yeniden kurma, reconstruction kavramlarıdır. Şimdi bu etkileme çerçevesinde ilkin Prag Semiyoloji Okulu'nun geliştirdiği düşünceleri, sonra Gadamer'in, hermenötiğin yorum bilgisini ve Ingarden'in edebiyat ontolojisinin alımlama estetiğine katkılarını görmek istiyoruz. 1. Prag Semiyoloji Okulu'nun katkısı. Bundan önceki bölümde Prag Semiyoloji Okulu'nu ve Mukarovski'nin yapısalcı estetiğini ele almış bulunuyoruz. Bunun için burada sadece alımlama estetiği bakımından karakteristik bir iki noktayı işaret etmekle yetineceğiz. Alımlama estetiğinin duyuşunda Prag yapısalcılığının etkili olduğunu alımlama estetiğinin temsilcileri de söylerler. Örneğin J. Warning bu etkiden söz açarken şöyle der. Prag yapısalcılığının etkileri ki bunlardan biri alımlama estetiğidir. Aynı eser sayfa 17. Prag yapısalcılığının alımlama estetiği üzerindeki etkisini iki düşünürü ele alarak göstermek istiyoruz. Bunlardan biri Mukarovski, öbürü de Voditka'dır. Mukarovski'ye göre sanat yapıtı, örneğin bir edebiyat yapıtı bir göstergedir ama bir estetik göstergedir. Bu estetik gösterge nasıl belirlenebilir? Mukarovski, estetik göstergeyi bir yandan Saussure'un lingüistik göstergeyi belirleme örneğine göre yani signifying ve signify, gösteren ve gösterilen arasındaki alışılmış ilgi olarak tanımlar. Signifying'ı, göstereni, maddi yapay bir şey karşılar, signify'i de estetik obje. Estetik göstergenin lingüistik göstergeden farkı, estetik göstergede bu ilginin açık ve seçik bir anlama gelemeyeceğidir. Yani estetik gösterge, ilkin gösterenin maddesinde kendini objeleştirmesiyle görünebilir bir belirlilik olmaktan çıkar ve bunun sonucu olarak da belirsiz bir gerçekliği gösterir. Aynı eser sayfa 13. Alımlama estetiği için Mukarovski'de önemli olan onun estetik objeyi temellendirmesidir. Çünkü estetik obje alımlayanın bir gösterge olan sanat yapıtına katılmasıyla meydana gelir. Gösterge, Saussure, onu signifying gösteren ve signify gösterilen arasındaki alışılmış belirli bir düzen olarak tanımlar. Estetik göstergede bu dilsel alışkanlık içinde verilmemiştir. Tersine o dil dışı alışkanlıklara dayanır ve alımlayıcı sanat yapıtına bunlarla yaklaşır. Mukarovski'de bu şu anlama gelir. Sanat yapıtının nesnelerle ilgisinin belirsizliği o halde şöyle giderilir. Algılayan sanat yapıtına hiçbir yoldan kısmet yanıt veremez. Tersine dünya ve gerçeklik karşısındaki duruşunun bütün durumlarıyla yanıt verir. Aynı eser sayfa 14. Bunu biraz daha açıklamak gerekirse dilde insanın kullandığı sözcüklerin onları karşılayan belirli bir nesne ile belirli bir ilgisi vardır. Örneğin kitap dediğimiz zaman kitap sözcüğünü gerçeklikte belli bir nesne karşılar ve bunlar arasında belli bir ilgi vardır. Semiyolojik dille söylenirse gösteren ile gösterilen arasındaki ilgi. Yine bir gösterge olan sanat yapıtında gösteren ile gösterilen öğeler arasındaki ilgi açık ve belirli bir ilgi değildir. Ancak sanat yapıtı onu alımlayan bireyin kültürel durumuna ve dünya görüşüne göre ondan bir yanıt alır. Bu yanıtla sanat yapıtının belli bir realite, bir nesne ile olan ilgisinin belirsizliği ortadan kalkmış olur. Sanat yapıtı ile nesneler arasındaki belirsizliğin ortadan kalktığı bir durum yalnız sanat yapıtı dediğimiz gösterge için geçerlidir. Yalnız sanat yapıtı ile ilgide alımlayan süre kendini bu derece verir. Böyle bir kendini verme yine kendine özgü bir objeyi meydana getirir. Bu kendine özgü obje estetik objedir. Estetik obje estetik bir bildirişimi dile getirir ve estetik bildirişimin ortaya çıktığı yerde gündelik pragmatik bildirişim ortadan kalkar. Mukarovski, diyalektik olarak şunu demek ister. Pragmatik bildirişimin yatsınması, estetik fonksiyonun yalnız bir yanını oluşturur. Estetik fonksiyonun öbür yanını ise, alımlayıcının kurguladığı estetik bildirişim, estetik obje oluşturur. Mukarovski, bunu, estetik objeyi, maddi sanat objesinin, onu kavrayan süjenin bilincindeki yansısı ve onun karşılığı olarak tanımlar. Aynı eser sayfa 13. Buna göre de sanat yapıtı bir gösterge olarak ancak onu alımlayanın tüm bilinç ve tinsel etkinliği ile bir maddi varlık olarak gösterene katılmasıyla meydana gelmiş olur. Sanat yapıtı bunun için bir yanıyla bir maddi yapay varlıktır ama öbür yanıyla bir estetik objedir, kurgusal bir varlıktır. Alımlayanın bu kurgusal etkinliği ile ancak sanat yapıtı bir gösterge olarak somutluk, Concretization kazanır. Voditka'da Mukarovski'nin genel tarih içinde soruna eğilir. Hatta Warning'e göre Voditka'nın anlayışı için Mukarovski'nin estetik objeyi semiolojik olarak belirlemesi çok iyi bilinmelidir. Daha önce işaret edildiği gibi Mukarovski, dilsel sanat yapıtını bir gösterge sistemi olarak kavruyordu ama estetik fonksiyonu olan bir gösterge sistemi. Voditka'da sanat yapıtını, o da özellikle edebiyat yapıtını göz önünde bulundurur, aynı gösterge sistemi içinde düşünür, böyle bir sistem aynı zamanda alımlama estetiğinin araştırma konusunu oluşturur. Ne var ki böyle bir araştırma disiplinini Voditka doğrudan doğruya edebiyat tarihine bağlar. Voditka, Edebiyat Tarihi ve Problemler adlı yapıtında alımlama araştırması ve değerlendirmesini edebiyat tarihinin bir yan disiplini olarak ister ve bu isteği de Mukarovski'nin tanımları anlamında sanat yapıtının gösterge karakteri ile temellendirir. Aynı eser sayfa 14. Buna göre edebiyat semiolojisi ile alımlama estetiği bir noktada denkleşmiş oluyor. Çünkü edebiyat semiolojisinin yaptığı şey aslında alımlama estetiğinin yapmak istediği şey oluyor. Bu da estetik göstergeden başka bir şey değildir. Alımlama araştırmasının objesi estetik göstergedir ve alımlama estetiğinin ana görevi edebiyat somutlaştırmalarının concretization, tarihsel sırası içine girmiş olan edebiyat kurallarının yeniden kurulmasından reconstruction ibarettir. Aynı eser sayfa 14. Buradan da anlaşıldığı gibi edebiyat semiolojisi bir edebiyat yapıtının birer gösterge olarak somutlaşmalarını saptamak ve ayrıca da bu somutlaştırmaları tarihsel bir sıra içinde belirleyen kuralları yeniden tespit etmek ister. Edebiyat semiolojisi bunu yaptığında artık yalnız bir edebiyat semiolojisi olmakla kalmaz, aynı zamanda bir edebiyat alımlama estetiği olur. Bu alımlama estetiği edebiyat somutlaştırmalarını ele alacaktır. Ancak kişisel okuyucu ereği bakımından mümkün olan tüm somutlaştırmalar bilgimizin ereği olamazlar. Tersine bir yapıtın yapısı ile çağa bağlı edebiyat kurallarının değer yapısı ve yapısının nasıl karşılaştıklarını gösteren somutlaşmalar bilgimizin ereği olabilirler. Aynı eser sayfa 15. Burada somutlaşmaların anlamı açık olarak ortaya çıkıyor. Somutlaşan şeyler nelerdir? Somutlaşan şeyler tarihsel olarak yeni estetik objelerdir. Aynı eser sayfa 15.